Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat'ta Gökhan Bacık'la birlikteyiz. Bir süredir erken İslam ve sonuçlarını tartışıyoruz. İslam neden Batı felsefesinden kopuk, ayrı, anakronik bir biçim haline aldı, onu tartışıyoruz. Ama bu cuma 24 Temmuz önemli bir dönüm noktası, kırılma noktası sanki Türkiye için. Ayasofya Camii açılıyor. Amacı, hedefi ne olursa olsun bir takım sonuçları olacak hem Türkiye açısından hem de Batı kamuoyuyla Türkiye açısından. Sen ne düşünüyorsun Gökhan bu karar ve açılış hakkında? Bir de böyle davetli mavetli cami açılışı pek İslam kültüründe olan bir şey değil herhalde.
Vallahi yani Ayasofya üzerinde düşünüyorum şimdi, söylenmedik mi kaldı?
Gitme en çok tabii yani. Hazreti İsa Camii gibi bir şey oldu.
Evet. Yani şöyle düşünüyorum. Bir kere pek çok kişi gibi bunun temel sahikin politik olduğunu düşünüyorum. Yani bunu zaten birkaç ay önce konuşmuştuk seninle. Ekonomik olarak feci durumdaki iktidar sembollere saldırmış durumda. Ama yine birkaç hafta önce söylediğimde ısrarcıyım. Bu sembolün Erdoğan'ın çok işine yaramayacağı kanaatindeyim. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir teyze beni Eyüp Sultan'a götürün der ama Ayasofya'yı kodlamaz kafasında. Dolayısıyla bu şehirli İslamcı entelektüellerin ilgi göstereceği ama hele bu ekonomik kriz, bu hadiseler, üçüncü bir nokta yine bu şehirli entelektüel gençliğin konusuydu. Şehirli İslamcı gençlik artık o motivasyonda değil, onlar ayrı bir sekül dünya birleşme içerisinde. Dolayısıyla bunun çok sonuç getirmeyeceğini düşünüyorum. İkincisi de bu kararın dünyada Türkiye'nin İslamileşmesinin bir diğer aşaması olarak yorumlandığını. Nitekim bugün itibariyle anladığım kadarıyla bu uluslararası davete uyan ülke sayısı çok az.
Bunlar Azerbaycan ve Katar galiba.
Evet, onlar zaten Azerbaycan'la Türkiye'nin ilişkileri özel. Yani Türkiye'de piknik yapsan Azeriler gelir, Azerbaycan'da piknik yapsan Türkiye oraya gidiyor. Onu bir kenara koyuyoruz. Böyle algılanacaktır Türkiye'nin İslamileşmesi sürecinde. İşin içeriği açısından şöyle düşünüyorum. Bu karar, yani bu, şimdi bak, yani 15. yüzyıldaki bir karar o dönemin şartlarında normal olabilir. Ama Türkiye'yi 20. yüzyılda bir anakronik bakışla tekrar onu tartışmak, onu götürmenin çok tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Bu şuna benzer, insan ilkokula gider, ortaokula gider, daha sonra üniversiteye gider. Ama kalkıp, yani zamanında ilkokula gitmek doğaldır. Ama belli bir yaştan sonra tekrar ilkokula giderseniz bu anakronizmdir. 15. yüzyılın dünya şartlarında Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilişkiler o dönemin seküler mantığı içerisinde bir mantığa oturtulabilir. Ama kalkıp onu bugün refera ederek, yani hadi bakalım ben Ayasofya'yı cami yapıyorum derseniz, bunun İslam dünyasında da bir karşılığı olacağı kanaatli değilim. Ve nihayet
Batı dünyasında o korkulan kamuoylarında en azından büyük tepki olmadı sanki. Çok yani üzüntü beyan edenler, rahatsız olanlar oldu. Belki Yunanlılar çok üzgün. Onun dışında öyle büyük bir şey yok herhalde. Vah vah gitti diye.
Yok, şundan dolayı bir kere bu kilisenin tanımını koyarsak bu Ortodoks kilisesiyle özdeşmiş bir kilise. Yani Batı dünyasındaki bir dini tradisyonla, Katolisizmle veyahut protestanlıkla doğrudan eşleşen bir şey değil. Yani daha ziyade bu Bizans geleneği. Bizans nedir? İşte Ortodoks, yani 989'dan sonra Bizans, dünya, yani Doğu Roma, Ortodoksluk üzerinden, o da Rusya ile girdiği karmaşık ilişkiler, o da ayrı bir hikaye, Rus Knezi ile, Moskova Knezi, o zaman Rusya henüz yok o zaman. Ve Doğu Bizans biraz jeopolitik nedenlerle Ortodoksluk olarak tarih sahnesine çıkıyor. Bunun büyük sonuçları oluyor. Ama dolayısıyla hatta biliyorsun 1054'te aforoz ediyor Katolikler Papa. Yani klasik Avrupa açısından bakarsanız buradaki etkisi Batı Avrupa'da olması beklenemez.
Tabii bir tek birinci Haçlı seferlerinde bir yakınlaşma olur gibi oluyor.
O yakınlaşmalar var. Muhakkak var ama yani Batı'daki, Batı Avrupa'yı kastediyorum. Ama nerede etkisi var? Ortodoks Kilisesi işte bu Orta Avrupa'da. Rusya etkisi buralarda özel algılanacaktır. Çünkü biliyorsun 5 tane büyük patrik var dünyada. Bunlardan Fener Patriği, Primus Inter Pares, yani eşitler arasında birinci kabul ediyor. Ancak bu tepkiyi de abartmak lazım. Bir kere Batı kendisi seküler. Yani Batı'da bir şey yok yani. Batı'da kiliseler kapanmış. Benim yaşadığım şehirde kütüphaneye dönmüş. Fakat
Hollanda'da restoran gece olmuş.
Tabii.
Cami yani, olan bile var yani.
Tabii. Ya hatta büyük ya sanatçılara veriliyor mesela benim yaşadığım yerde. Büyük bir ressama veriliyor bir katı falan. Şimdi burada benim gördüğüm şu yalnız. Bütün bu ilgisizliğe rağmen Batı'da bir Türkiye aleyhine olan kamuoyu çok çok negatif, fevkalade negatif. Buna bir ekleme getirecek. Yani Batılılar bunu Hristiyanlığa saldırıdan ziyade din özgürlüğüne hedef alan bir eylem olarak düşünecekler. Bu da Batı'daki seçilmiş insanların Türkiye ile işbirliği maliyetini biraz daha arttıracak. Mesela Almanya'da Alman hükümeti bazen pragmatik manevralar yapmak istiyor, Türkiye ile iş yapmak istiyor. O kadar kamuoyu baskısı oluşuyor, geri adım zorunda kalıyor. İşte bu maliyet de önemli bir maliyet. O nedenle
zaten herhalde Merkel'in Erdoğan'ı arayıp Ege'deki gerilimle ilgili söylediği bir şeyler bu kamuoyu ve AB eşindeki baskının sonucu.
Tabii ki. Merkel yani
sonuna kadar hep idare etmekten yana Erdoğan'ı.
Ya Batı'daki elitlerin Türkiye hakkında daha önce konuştuk bir ümidi kesmiş pozisyonu var ve bunu pragmatist, minimal bir yere getirmek istiyorlar. Ancak burada ellerine dolanan nokta şu. Kamuoyu Türkiye konusunda çok hassas. Keşke Türkler bunu algılamış olsa. Yani bu sadece Batı ile ilgili değil, bir iki devlet müstesna. Dünyada Türkiye'nin fevkalade negatif bir imajı var şu anda. Bunun pek çok alana yansıması olacak. Yansıyor zaten, bu fakirleşmeyi de etkiliyor. Ama bundan dolayı Almanya'da veya Hollanda'da hükümetler Türkiye'ye ilgili meselelerde gevşek davranırsa hızlı bir tepki ortaya çıkıyor. Entelektüel tepki var, toplumsal tepki var. Dolayısıyla bu Ayasofya olayından sonra bu biraz daha baskıyı arttıracak liderler üzerine. Ama onun dışında
yani Ayasofya öyle düşünürsen Amerika Türkiye'ye şey gibi bakıyor. Bir istasyon bölgede önemli güvenlik üssü ama işte gerek medyada gerek temsilciler meclisinde gerekse bu yükselen progresif kanatta Türkiye algısı çok kötü. Yani Kasım'dan sonra siyasi tablo büyük ihtimalle değişecek ve Türkiye için hayırlı sonuçları olmayacak bir şey olacak. Ve Amerika ile Avrupa'nın daha sıkı işbirliğine gireceği bir döneme tanıklık edebiliriz bu dönemde.
Şimdi bizim elimizdeki uluslararası ilişkiler literatürüne göre dünyada bu Türkiye algısı yani mesela Kırım Savaşı'nda ortaya çıkmış. Karikatürler çizilmiş. Türk-Rus Savaşı. Zaten o zaman biliyorsun biz ekonomik olarak işte hemen borç alıyoruz falan filan. Arkasından Moro isyanı, Yunan isyanında. Mesela Lord Byron gelmiş, Yunanlarla savaşmış ve Batı Avrupa bu savaşı Yunan aydınlanmasıyla Osmanlı arasında kurgulamış. Yani dönem, yani dünya Türkiye'yi modern anlamda kamuoyu, mesela başka ne zaman olmuş? Bu Ermeni meselesinde olmuş. Amerika'da bakın o dönemde çıkan gazetelere, inanılmaz matbuat var. Daha sonra ne olmuş? Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş. Daha sonra işte ne bileyim Kıbrıs 73-74 müdahalesi. Ben ama şunu söylemek isterim. Ben bu literatürü az çok okumuş biri olarak Türkiye'nin şu an dünyadaki daha öncekiler daha ziyade entelektüel kurguyla ideolojik olarak işte sen Sovyet taraftarısın, Ermeni meselesi yani seçilmiş konular üzerinden Türkiye şu an sokaktaki insanın dahi katıldığı bir Türkiye antipatisi var. Bu iyi bir şey değil. Yani haklı olsanız da iyi bir şey değil. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Türkiye herhalde isterseniz 1850'lerden başlatın, isterseniz Cumhuriyet'in kuruluşundan sadece Batı Avrupa'da değil, pek çok ülkede hiç bu kadar günlük hayata ulaşacak kadar negatif bir tepki üretmemişti. Bu da iyi bir şey değil. Yani bu kadar insan sizin aleyhinize düşünüyorsa, haklı veya haksız, siz mutlaka zorlanırsınız. Bunu çözmesi gerekiyor ama öbür taraftan Türkiye'deki iktidar bu Türk toplumuyla dünya toplumu arasındaki gerginliği de biraz bir tür ya ben bu işte ne kadar yürürüm diye düşündüğü için
biraz yani küçük faşist partinin çizdiği ideolojik yoldan gitmeye mecbur gibi görünüyor. Yani kendi
doğru. Yani zaten
dünyada evet, olmayacak bir şey oldu yani.
Ama burada şöyle bir şey var. İlginç bir şey bu sözünü ettim. Mesela şimdi bu hep bunu tartıştık. Başka partiler de bu Batı konusunda bu baskı öyle bir hale geldi ki yani Türkiye dünyaya o kadar şüpheyle ve menfi bakıyor ki Batı konusunda tavır almakta zorlanıyorlar ve hep tekrar ettiğim bir şey önemli olduğu için tekrar söylemek isterim. Özellikle Atatürkçü dediğimiz kitle, seküler kitle tarihsel olarak batıcılığın işte temsilcisi olmuş kitle de tam bağımsızlık, anti-emperyalizm, tamam bunlar güzel ama öyle bir bu köpürdüğü zaman, yani şöyle bir entelektüel veya bir siyasi lider, mesela Erdoğan bu akşam televizyona çıkıp ya borsada bir hareket bekliyoruz dese, bu ta borsadaki yatırımcıya gidene kadar algı büyür. Yani Türkiye'deki sol Kemalist ya Atatürkçü nasıl isimlendirirseniz entelektüellerin bu antikapitalizm anti-emperyalizm söylemi öyle bir noktaya vardı ki bu kitlenin de batıya şüpheyle bakmasına yol açtı. Şöyle ilginç bir şey vereyim. Mesela bu İstanbul Sözleşmesi'nin ismini telaffuz ederek savunan HDP'yi saymazsak bildiğim kadarıyla sadece Meral Akşener çıktı. Bu çok, bu da ilginç bir şey. Yani bir taraftan eleştirilen bir parti ama çıkıp bunu söyledi. Bravo. Yani CHP tabanı da İslamcılar gibi olmasa da bu batıdaki, batıyla bir sağlıklı veya kendine özgü bir ilişki Türkiye'ye sunmuyor şu anda. Bu da ayrı bir problem. O nedenle inanılmaz biçimde bir Türk toplumuyla dünya toplumu arasında, yani tam bizim işte o, hani bir Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, dünya Türk olsun, bu popülist şeyler var ya, onları andıracak bir şekilde bir dış politikaya gittik. Dolayısıyla bu hiç sağlıklı değil. Yani bunun tekrar altını çizmek isterim. Benim gözlemlerime göre Türkiye, yani herhalde 1850'lerden beri bu kadar, yani çok ciddi menfi bir algısı var. Ve bu artık sadece entelektüeller düzeyinde değil. Bak ben şöyle bir örnek vereyim. Ben yılda 100 civarında öğrencim oluyor derslerimde iki dönem. Bunların yarıya yakını Çek, diğerleri de Avrupa'nın değişik ülkelerinden oluyor. Ben bunları gözlemliyorum. Bunlar öğrenci, dünyayı anlamaya çalışan. Ve mesela ben Türkiye üzerine de bir ders veriyorum. Türk iç politikası, seçmeni bir ders veriyorum. Her dönem bunu 25-30 kişi alıyor. Bunlarda da öyle mesela. Yani tamam bunlar kahrolsun Türkiye demiyorlar. Türkiye'yi anlamak istiyorlar. Ben de onlara elimden geldiğince Türkiye'nin çeşitliliklerini, Türkiye'nin sadece işte iktidarla özdeşleşmeyeceğini, sadece Sünnilikle işte Alevilik olduğunu, işte Türkiye'nin yazarları, çizerleri olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu öğrencilerimden benim anladığım output çıktı şu. Bu öğrenciler Türkiye ile ilgili, yani Türkiye'deki iktidarla ilgili, Türkiye'deki siyasetin yapılma tarzıyla, Türk dış politikası ile ilgili çok ciddi menfi görüşleri oluşmuş. Dolayısıyla artık bu günlük hayata ulaşmış durumda. Yani günlük hayata, işte ne bileyim, yani bu sadece bir, yani eskiden derdik entelektüeller, işte Brüksel, Avrupa entelektüeller, öyle değil. Yani. Günlük hayatta, yani teyzeler, amcalar, boyacılar, şoförler düzeyinde, yani toplumla ben interaksiyonumda bunu görüyorum. Bunun çok Türkiye'ye maliyeti olacak. Dolayısıyla Ayasofya'yı buraya oturtmak lazım. Yani bu Avrupalılar şunu yapmaz, kalkıp Ayasofya'yı sen cami yaptın diye bir şey yapacak halleri yok. Zaten öyle bir şeyleri yok yani. Ama bu Türkiye'nin bunlara bir şey, buradaki temel sorun şu: Türkiye 15. yüzyıldaki uluslararası ilişkiler mantığında bir yere oturtulabilecek olan, yani İslamik olarak değil de oturtulabilecek olan bir şeyi kalkıp 20. yüzyılda yapmaya kalkarsan bir anakronizm içindesin. Bunun sana bir şey yok yani. Bunun sana bir getirisi yok yani. Bunun sembolik bir tarafı da yok. Yani Ayasofya'nın cami haline gelmesi Türkiye'nin bağımsız, Türkiye bağımsız bir ülke. Yani Türkiye'nin siyasetine...
Yani sonuç itibariyle cami yapıyorsan o şekillerin örtüyle bile olsa olmaması, kazınıp sökülüp atılması lazım değil mi normalde?
Ya o da tartışmalı. Yani şöyle...
Gerçi
ya,
Fatih Sultan değil, Mehmet ya, döneminde de kazılmamış ama...
Ya bak şöyle biraz erken döneme gidelim. Selçuklu dönemine 12-13. Yüzyıla. Cami, mesela Emevi Camii'nde mesela hayvan figürleri var kapısının girişinde. Ya bir kere İslam'da biliyorsun mabet kavramı yok. Yani İslam'ın mabedi yok. Yani İslam, yani İslam'da şurası, yani mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bir apartman katına bir imam tayin edebilir. Veya biz seninle oturup otoban kenarında namaz kılabiliriz. Yani İslam'da kutsal bir mabet kavramı yok. Önemli olan temiz bir yer olsun, şu olsun, bu olsun. Dolayısıyla bunların sembolik ya mesela şimdi biz ortaokulda öğrenirdik işte davul, işte tuğ, hani devlet sembolü. Bu orta çağda, yani şu anda Ayasofya'yı camiye çevirdiğin zaman senin egemenliğinin etkisi yok. Yani Türkiye'nin, ya arkadaş tam şunu yapamıyorduk dış politikada, tam egemen ve bağımsız değildik, Ayasofya'yı cami yaptık, şimdi yapıyoruz diyeceğimiz bir şey yok. Bu anakronik bir, buna anakronizm diyoruz biz uluslararası işler. Yani bunu yaparsan sovat, yani bunun bir şeyi yok. Buradan biliyoruz ki biz Erdoğan...
Yani buradan şey olarak çıkmıyor muyuz? Sen batıya dönüp diyorsun ki senin inancına, değerlerine, bir arada uyum içinde yaşama kültürüne ben saygı duymuyorum.
Ya evet, bunu demiş olduk. Böyle algılanıyor zaten. Yani ya zaten bak şöyle bir problem var Ergun. Bu ve şimdi ben şunu da söyleyeyim sana. Şimdi bak ne dedik? Ekonomik bir kriz var. Erdoğan buradan düzeltemiyor geminin burnunu. Ayasofya'yı popülist olarak yola gidiyor. Bu da işe yaramayacak.
O arada ne pişiyor? Olsa kaç gün? 15 gün olacak.
Evet. O, ama orada ne pişiyor bu sefer? Bir de Türk Yunan gerilimi pişiyor mesela arkadan. Yani hadi bakalım. Yani bu tam bir şeyin
benim hikayesi. Benim anlamadığım şu, bu sekülerlerin bir kısmı da senin dediğin gibi bunu destekliyor ama yani şu anda korona olmasa hiç utanıp sıkılmadan gidecekler Yunanistan'a. O insanların yüzüne bakıp yemek yiyecekler, denizlerine girecekler, eğlenecek, dans edecekler, sirkteki oynayacaklar falan. Böyle bir ikiyüzlülüğü var.
Şimdi ben üniversitede ilk ders almaya başlayınca Türk dış politikası, işte Baskın Orhan benim hocamdı. Haftalarca bize bu Türk Yunan meselesini anlatınca ben içimden demiştim ki ya niye bu kadar anlatıyor, bu kadar uzun. Sınıfta demiştik yani. O zaman popüler konular var. Soğuk savaş bitmiş, küreselleşme işte falan. Onları niye tartışmıyoruz? Hakikaten şimdi anlıyorum. Bu Türk Yunan meselesi Türkiye'de toplumun bütününü silah etmiş bir şey. Yani bunun ideolojik İslami izahı var. Seküler izahı var. Yani Kemalizmin kuruluşuyla ilişkisi var. Yani Kemalizmi kurarlarken buraya bir anlam atfedilmiş. Öte taraftan bir de şu var. Bir pragmatizm de var. Küçük bir hedef. Yani mesela Rusya ile uğraşamıyorsun. Gelip sana iki tokat atıyor. Amerika ile uğraşma şansın yok. Telefonla adamla ancak konuşabiliyorsun. Yunanistan Türkiye'de uğraşabileceğin bir hedef. Yani bir adaya çıkarsın. Yani Yunanistan senin dişine göre. İfade biliyorum demek istediğimi. O ikincisi...
Zaten Türkiye'nin muhatap olduğu coğrafya şu anda hep Mısır girince devreye, Rusya girince Libya'da durmak zorunda kaldı ama Suriye dağınık, parçalanmış, Irak öyle. Yani Türkiye'nin şu anda meydan okuduğu devletlerin hiçbiri Türkiye'nin ayarında değil. Onu kabul etmek lazım.
Evet, orada bir alan oluşmuş. Burada temel sıkıntı işte bu. Yani şu çok mühim bir hadise. Bir toplumun, Ergun, bazı konuları makul bir paradigmaya aktarması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de dünyayı nasıl algılayacağız? Tamam, dünyada menfaat vardır. Bunu zaten okutuyoruz biz okullarda. Dünya çıkar üzerine döner. Bunu okutuyoruz, bu ayıp bir şey. Bunun dersi var bunun. Uluslararası işler menfaat üzerinedir. Ama hangi ülkelerle, yani şöyle bir strateji olabilir mi? Biz her ülkeye şüpheyle bakalım. Zaten Rusya böyle. Zaten orası öyle. Ermenistan böyle. Peki nasıl olacak o zaman ticaret? Nasıl olacak savunma harcamaları? Buradaki sıkıntı şu. Bu popülizm Türkiye'de. Topluma da kızmamak lazım. Çünkü Türkiye 2005 yılından beri inanılmaz bir kültür savaşının tiyatral sahnesi haline geldi. Yani her şey bu savaş için yakılıyor. Yani tabiri caizse aktörler geminin buharı gemiye kazan dairesinden buhar çıksın diye buraya her şeyi atıyorlar. Ayasofya mesela, düşünün 100 yıllık Ayasofya hikayesi Erdoğan'ın bir leblebi gibi kullandığı bir şey haline geldi.
Ama yani şöyle demiş, yani Cumhuriyet bile işte klasik müziği, operası, yazarları, medyası vesaireyle bir kültürler değer zinciri yaratmaya uğraşıyor. Bir dönem başarılı da oluyor ama burada İşte Erdoğan'ın asetleri Yavuz Bingöl, bir tane kadın mankenden dönme şarkıcı var şimdi, Demet Akalın işte vesaire gibi çapsız yerlerde sürünen sefil tipler. Yani Erdoğan'ın kültürel dünyası, bir tane bu dönemde ortaya çıkan muhafazakar yazar, şair, müzisyen hiçbir şey yok. Yani Türkiye AKP iktidarına kadar pop kültürü, müziği iyi kötü olan, yılda bayağı roman yayınlanan falan bir ülkeydi. Bunlar kalmadı. Yani
evet,
yıkarken yeni bir kültür de yaratamıyor. Sadece lümpenlik, basitlik, çapsızlık, kof bir cüret.
Yani şöyle, bu doğal. Çünkü aslında Erdoğan bir taraftan bu modernleşme, şehirci modernleşmeye karşı bir karşı devrim sosyolojik olarak. Yani peşinde getirdiği insanlar, temsil ettiği kişiler bu Osmanlı'dan gelen şehirli modernleşmeye bir tepki temsil ediyor. O nedenle orayı hedef alıyor zaten. Getirdiği de bir taşralılık olduğu için bürokrasi de dönüşüyor. Yani incelediğin zaman bürokrasi de o kültüre göre dönüşüyor. Oradan da bir şey çıkmıyor. Burada şunu söylemek isterim, özellikle İslamcılık bağlamında. Şimdi dünyada bu İslamcılık literatürünü okuduğumuz zaman yani bir kolonyalizm sonrası, Türkiye'de Kemalizm sonrası, Mısır'da işte bağımsızlık sonrası, İslami hareket seküler otoriter rejimlere muhalefet ettiği için, yani Mısır'a gidiyorsun İslamcılar, işte İhvan seküler Mısır rejimine, Türkiye'ye geliyorsun İslamcılar Kemalizme, muhalefetin getirdiği bir zindelik vardı, canlılık vardı. Çünkü muhalefet ettiğin için iktidarı eleştiriyorsun, o bir entelektüel enerji üretti. Aslında bana kalırsa İslami teori 19. yüzyılın ortasında bile yokmuş yani. O muhalefet, ifade biliyor muyum demek istedim? Yani muhalefet ettiği için onun sorunlarını eleştiriyorsun, onun yolsuzluğunu dile getiriyorsun. O sende bir entelektüel bir aura oluşturuyor. Bu seküler otoriter rejimler Türkiye'de ve Arap Baharı'nda diğer ülkelerde yıkıldıktan sonra bu sefer çıplak İslamcılıkla karşı karşıya kaldık ve bunu tespit ettik. Yüksek kültür üretemeyen. Daha ziyade taşralı. Bunu dediğimiz zaman da taşraya, taşra düşmanlığı değil ama kültür
yazılı. Ama yani taşra genelde muhafazakar, bağnaz, evet. Yenilikten korkan,
dolayısıyla,
adına şüpheyle bakan bir kültür yani.
Tabii. Dolayısıyla o Türkiye'de yaşanıyor. Fakat burada benim kanaatim Anadolu taşrasının potansiyelinden de kötü bir görüntü var. Bu da Erdoğan'dan dolayı kaynaklanıyor. Aslında Anadolu taşrasının içinde kendi haline bıraksan Anadolu'nun bir etnik mozaiği, ne bileyim kendi kültürel zenginliği var. O oradan daha iyi şeyler çıkabilirdi. Fakat ona Erdoğan da izin vermiyor. Erdoğan onu da, çünkü Erdoğan'ın şöyle söyleyeyim, merkezden, çevreden merkeze insanlar gelirken siyasal sistemle müzakere ederler. Siyasal sistem sana der ki kardeşim, mesela Almanya'da da böyle. Yani işte bir vatandaşlık var, şunu kabul edeceksin, okula gideceksin, değil mi? Bu müzakere ediyoruz. Yani şöyle bir dünyada böyle bir düzen yok. Köyde doğduğun gibi gel vali ol, öyle bir şey yok. Bu müzakere Erdoğan döneminde tamamen içeriksiz bir hale geldi. Erdoğan şöyle söylüyor sana. Beni savunacak mısın? Gel kardeşim rektör ol. Hiç önemli değil yani ne yaptın. Yani dolayısıyla Erdoğan benim kanaatim Anadolu taşrasının, yani periferisinin, Nilüfer Göre, Şerif Mardin'i konuşursak aslında tarihsel eleştirilecek tarafı olmakla birlikte bir kültürel zenginliği vardı. Hatta şöyle söyleyeyim, Kemalizm İslamcılığa göre Anadolu'nun çevresindeki bu kültürel zenginliği daha başarılı getirmiştir. Daha başarılı. Mesela örnek vereyim. Mesela Rasim Özenören. Yani şu anda eleştiriyorum ama hani İslamcılık açısından bakarsan İslamcı düşüncenin önde geleni. Bu Maraş'tan devlet planlama teşkilatına, yani bu sürecin ürünüdür. Veyahut yazarlar, çizerler. Dolayısıyla eskiden...
Orkun Özal falan bile.
Evet, yani Kemalizm paradoksal olarak...
Hikmetin Erdoğan, İTÜ'de
profesör... Demirel mesela, Demirel düşün. Yani Kemalizm bu müzakerede sana tamam gel kardeşim buraya gelmek istiyorsan Kemalist ol diyordu ama Kemalizmin Anadolu periferisinin kültürel zenginliğin merkeze aktarması belli alanlar vardı. Biliyorsun bir boğanın kırmızıyı görmesi gibi. Kemalizmin tahammül edemediği şeyler, işte başörtüsü, bu tür şeyler var biliyorsun. Bunların dışında öyle değildi, daha başarılıydı. Nitekim İslamcı edebiyatı, İslamcı düşünceyi pek çoğunun merkeze getirdiği şekilde getirildiğini görüyoruz. Sen örneklerini verdin. Mesela bugün şöyle örnek vereyim. Türkiye'de İslami finans denilince akan suların durduğu çalışma ekonomisinin ana bir akımını oluşturan Sabahattin Zaim, devletin imkanlarıyla eğitim almış birisi mesela. Örnek. Şimdi dolayısıyla buradaki sıkıntı şu. Buradaki sorun bence Anadolu taşrasının tarihsel ve kültürel kısıtlarından ziyade Erdoğan bu sözleşmeyi yırttı ve dedi ki ben dedi Türkiye'yle bir sözleşme kuruyorum. Bu çok basit. Valim olmak istiyorsanız dil önemli değil. Yetenek önemli değil. Beni savunuyor musun? Bu otoriter sözleşme deniliyor yani. Dolayısıyla o yüzden hep şunu söyleriz biz siyaset bilimciler. Otoriterleşme kişisel ve kurumsal kaliteyi yok eder. Yani zayıflatır bir ülkeyi. Ve zayıfladı Türkiye.
Peki ama ya yani burada mesela geçen sene yaptığı bir şeyde Erdoğan'ın işte biz Ayasofya'yı cami yaparsak batıdaki camiler üzerinde baskı oluşabilir gibi bir endişesi var. Yani batıdaki Müslüman Türk topluluğunun içine düşebileceği sıkıntıları öngörebiliyor. Burada Bahçeli'nin devreye girip ön aldığını Ayasofya'da görüyoruz. Yani bir sürü şeyde olduğu gibi. Biraz Bahçeli'ye kuyruk olmuş vaziyette Erdoğan.
Bu olayın tam iç yüzünü bilmediğim için olabilir. Çünkü daha önce de konuştuk. Şu an İslamcılık parti düzeyinde MHP'nin vesayeti altında. Şimdi elimizde anketler var. Bu vesayette yani Erdoğan için, yani Erdoğan bir gün MHP'den vazgeçecektir. Ama o bugün değil. İntihar olur bugün vazgeçerse. Yani şu an Erdoğan'ın MHP'den vazgeçmesi, hele hele Bahçeli'nin karşı bloka geçmesi, bak bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi Erdoğan sıradan bir siyasetçi değil. Eskiden de koalisyonlar bozuluyordu. Ama şöyle düşün. Metaforik bir örnek vereceğim. Ben seninle hırsızlık yaptıysam seninle bir daha kavga etmek istemem. Çünkü senin bana vereceğin zarar artık, ya biz koalisyonu bozduk, sen yanlış politika uyguluyorsun değil. Ya şöyle bir senaryo, oyun kuralım. Bahçeli ayrıldı koalisyondan ve 15 Temmuz'u tartışmaya açtı. Al başına bela. Yani bu sefer ya Erdoğan'ın sorunu koalisyonu orada tutmaktan ziyade, yani sadece o değil, kurduğu ideolojik evrenin bozulmaması gerekiyor. O yüzden bu ayrı bir bela Erdoğan, yani Erdoğan için. O yüzden ondan vazgeçemez. Aslında bakarsanız, şöyle söyleyeyim bu senin verdiğin örneğe. Ben Erdoğan'ın son derece pragmatist bir siyasi olarak, sonuna kadar İslamcı olsa bile, aldığı kararların ona zarar vereceği zaman bundan vazgeçeceğini biliyorum. O yüzden ben aslında bu Ayasofya olayında Erdoğan'ın çok müthiş iştahla bu işe girmediğini düşünüyorum. Ama şunu gördüğünü, yani şunu demiştim daha önce. Erdoğan burada iç politika ve dış politika arasında bir maliyet kar zarar analizi yaptı. Erdoğan bal gibi bu aldığı kararın onun dış politikada zarara uğratacağını biliyor. Ancak şöyle bir durumda öbür taraftan, belki MHP faktörü ama benim gördüğüm kadarıyla Ankara'da kötüye giden bir ekonomi var, bir şey yapması gerekiyor.
Yani Ayasofya bu ekonomik gidişatı gölgeleyebilecek büyüklükte.
Ama şöyle, yani, ama şöyle.
Atıyorum gidip Girit Rodos'u alsa hadi bir coşku yaratacak da.
Şöyle buna cevap vereyim. Erdoğan'ın ne dediğini bence de başarılı olmayacak. Ama şöyle düşün. İstanbul seçimlerini iptal eden Erdoğan neden iptal etti? Şunu diyerek iptal etmedi değil mi? Ben bir seçim daha yaptırıp %10 fark yiyeyim. Onu bekledi. Dolayısıyla Erdoğan şu anda sürekli yanlış kararlar alıyor.
Bir gerçeklikten kopuk değil mi? Dar bir çerçeveyle.
Ben şöyle söyleyeyim. Erdoğan Erdoğan yaklaşık yani birkaç yıldır sürekli olarak yanlış kararlar alıyor. Bu karar, yani bir yanlış karar aldım mesela. Bir yanlış bir yatırım yaptım, 1.000 lira zarar ettim. Bunu nasıl telafi edersin? Gidip bu zararı ödersin. Erdoğan'ın telafi tarzı dövüyor. Otoriterleşme. Otoriterleşme Erdoğan'a şu illüzyonu var ediyor. Yanlış karar alsak da gidemiyor aslında. O nedenle bak göreceksin. Ayasofya'dan sonra daha radikal bir şeye ihtiyaç duyacak. Hatta şöyle örnek vereyim. Bunu daha önce de konuştuk. Bu gidişin sonu, sonuna kadar otoriterleşme. Yani Erdoğan'ın burada durmadığı zaman gideceği yer Kırgızistan gibi olmaktır, Türkmenistan gibi olmaktır. Bunun yani bu çok net. Yani siyaset biliminin en kolay konusudur bu. Sosyal medyayla uğraşacak. Çünkü şöyle bir durum oldu bak. İlginç bir şey söyleyeyim. Şimdi sen bana dersen Ergun, arkadaş sen muhalefetsin, meşrusun, çık televizyona, çık miting yap, beni eleştir. O zaman ben eleştiririm, rahatlarım. Sen bana dersen televizyona çıkamazsın, ben ne yaparım biliyor musun? O zaman her şeyi muhalefet haline getiririm. Mesela damat kelimesi muhalefet haline geliyor Türkiye'de. Mesela konuşurken ya damat var o işler deyince halk bunu anlıyor. Yani otoriterleştikçe ne oluyor biliyor musun? Kendine zarar veriyorsun. Çünkü televizyonu muhalefeti yasaklıyorsun ama sokağı, siyaseti, müziği, konseri,
partiyi... Kahvede konuşulanı kontrol edin.
Her şeyi bak şöyle söyleyeyim sana. Kırmızı demek bile Erdoğan'a muhalefet haline gelecek. Gün gelecek. Yani kırmızı ya o işler. Mesela merdiveni mesela şöyle söyleyeyim. Ben gitsem bugün Kastamonu'da 5 ayaklı merdiveni gökkuşağı rengine boyasam ne yapar oradaki vali? Halbuki hiçbir şey. Sırf ben bir matrakık olsun diye. Çünkü otoriterleştikçe kendim şu illüzyonu üretiyorsun. Ne kadar muktedirim. Herkesi durduruyorum. Ama muhalefete şu imkanı veriyorsun. Muhalefet ne yapıyor? Bak mesela şöyle örnek vereyim. Ben diziler izliyorum Netflix'te. Satır arasında o kadar muhalefet var ki. Ve şunu Erdoğan unutmaması gerekiyor. Satır arası muhalefet doğrudan muhalefetten daha etkili. Ve Erdoğan şunu başardı. Bak şunu başardı. Çok zor bir şey yaptı. Devletle oturup kalkmaktan dolayı sivil düşünme yeteneğini neredeyse kaybeden Kemalizm Türkiye'de günlük hayatta muhalefet etmenin ne kadar aslında önemli bir şey olduğunu keşfetti. O yüzden Erdoğan'ın o muazzam otoriterleşmesi günlük hayatta sürekli tokat yiyor şu anda. Yani bir sanatçının attığı tweet o şundan kaynaklandı işte. O muhalefeti bastırırsan muhalefet şunu yapacaktır. Her şey muhalefettir. Sokak muhalefettir. Günlük konuşma. O ne yapacaksın? Damat kelimesi yasaklayacaksın. Bir zaman sonra enişte kendisi yasak olacak. Bir zaman sonra ya o futbolda biliyoruz biz orada işte kayınbirader var. O yasak olacaktır. Yani bunun sonucu şudur. Erdoğan'ın bir zaman sonra burada ya bu işle bir yere varmıyorum. Yahut tam bir Türkmenistan gibi. Yani her şey sadece mesela ne oldu orada? Korona kelimesi yasak. Çünkü Türkmenistan'da biliyorsun ki iki kişi korona hastalığı var deyince iktidara muhalefet ediyorsun. O nedenle sıkıştırdın muhalefet sanatı, günlük hayatı şeye çevirir. Ve bunu şu anda yapıyor. Bak şu an hatta şöyle söyleyeyim.
Bunun maliyeti ne olur Türkiye'de Kırgızistan gibi yapmasının? Ve hele Amerika Birleşik Devletleri Trump'tan kurtulur ve demokrat aday Biden ve senatoda da demokratların çoğunlukta olduğu bir döneme girip liberal bir reform dönemi başlatırsa, bu anti
şimdi
o korona yarattığı bir şeyin farkındalığı var Amerika'da çünkü. Aa, herkes eşit değil, sağlığı yok. İşte dün bir kadın çıktı Florida'dan. Kadının oğlu bütün aileye bir partiye gidip korona bulaştırıyor. İkinci eşi, çocuğun üvey babası çok ağır. 21 gündür tüple yaşıyor. Hastane masrafı telaffuz edilmeyecek kadar yüksek. Evlerini, her şeylerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bunun yarattığı bir dalga geliyor Amerika'da.
Öyle gözüküyor.
Bir de ırkçı dalga var. Meksikanlar, siyahlar, herkes ayrıken üstünde bir değişim yaşayacak Amerika. Bunun
aslında daha ona bu şey ekleyeyim. Avrupa Birliği'nin son zirvesini ekleyeyim. Bak şöyle, evet, bir durum vardı Avrupa Birliği'nde. Komisyonun veya daha bütünleşik Avrupa'ya rezervasyon koyan ülkeler vardı. Bunlar korona sonrasında öyle bir krize kapıldılar ki Avrupa'nın bu finans paketi, para dağıtma paketi değil. Merkel ne dedi? Önümüzdeki 7 yılın bütün Avrupa şeyini çekilen. Ne oldu? İtalya, İspanya gibi ülkeler bu paranın etkisiyle daha bütünleşik bir Avrupa'ya doğru savruldular. Bak bu çok önemli. Avrupa'da iki tane büyük ekol vardır. Birisi entelektüel, liberal değerler, sol değerler. Halbuki Avrupa'da bu merkez sağ, Hristiyan Demokrat Partiler, ta kökene git kömür çelik işbirliği, Monet. Bunları söylemezler ama ekonomi üzerinden bütünleşirler. Dolayısıyla ne yaptı
Merkel? Başka türlü olmaz ki zaten.
Ne yaptı burada biliyor musun? Yıllardır bu komisyona karşı bütünleşik Avrupa'da frene basan aktörler bu ekonomi, ortak vergiler, dışarıya kapanma ve şu anda Almanya'nın daha da etkin olacağı ve komisyonun otonomisini arttırdığı, bak bu Türkiye için çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla artık tekil ülkeler bu konularda çok rezervasyon yapamazlar. Yani daha bütünleşik bir Avrupa üretti bu korona. Dolayısıyla bu sorunun cevabı şu an. Açık net söyleyeyim. Erdoğan'ın bir formül düşünelim. A düzleminde Türkiye sürekli otoriterleşiyor. Bunun maliyeti Türkiye'nin fakirleşmesidir. Bunun gidebildiği yere kadar götürür. Budur. Yani bu arada üçüncü şeyin formülünde varyasyon şeyi faktörü otoriterleşme. Çünkü insanlar dayanabildikleri kadar dayanıyorlar, bir de korkuyorlar. O da var. Yani sen çok fakirli. Mesela şöyle düşün. Ben Orta Asya'yı çok gezdim. İnsanlar korkuyor. Yani çok fakirlik var. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Mesela işte Orta Asya'nın başkentine gidiyorsun. Cetvelle ölçülmüş sokaklar, pırıl pırıl binalar, insanlar böyle kravatlı. Müthiş restoranlar. Arabaya bin 20 kilometre kuzeye git. Orta Çağ'dasın. Aç insanlar. Doktor yok.
Rusya gibi.
Evet. Şimdi dolayısıyla burada Erdoğan'ın eğer dünyayla yani bu işi otoriterleşerek ben devam ediyorum derse iki tane yani otoriterleşme, baskıyı arttırma, internet mesela şimdi bak internet tasarısında Yaman Akdeniz yanılmıyorsam bilgisayar paylaştı oradan okudum yanılmıyorsam yani Twitter gibi kurumlara şu denilecek, gel Türkiye'de bir server kır, bunu buradan yapalım. Yani bu ifade biliyor musun demek istediğim bunu böyle yani bu şu demek, bu tamam buradan çıkmak demek. Bak bunlarla yapamaz yani şöyle söyleyeyim, Türkiye Twitter'la mücadele edemez. Bak Twitter'ın sahibi koronada 1 milyar dolar bağış yaptı. 80 milyon Türk bir araya geldi. 1 milyar dolar bağış toplayabildik
mi? Yani bankalarla şeyle.
Bak, yani bundan 1,5 sene önce WhatsApp bir müşterisinin şifresini FBI ile paylaşmadı. Federal krize dönüştü. Çözemedi Amerikan hükümeti. Yani bunu kıramadı ve mahkeme yoluyla bunu vermeye zorladı. Yani Türkiye'deki bazı insanlar bu Google'ı, Microsoft'u şey sanıyorlarsa ya bunlarla baş edemez Türkiye. Ben sana söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bütün dayandığı bilgi sistemleri bütün bunlara dayanıyor. Bak şöyle bir örnek vereyim.
Devlet sistemi bütün hepsi Microsoft üzerine kurulu.
Ve benzeri. Ya herkesin cebine niye anlık harita geliyor? Dünyanın etrafında bir uydu sistemi var. Bunlar nereden, kim atmış bu uyduları? Dünyanın her tarafında sana anlık bilgi gösterecek kaç uydu atman gerekiyor? Bu Amerikan sistemi. Sen de kurarsan sen de alırsın. Senin buna paran yok. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şu. Bununla mücadele edemezsin. Edersen dünyadan kopuyorsun. Ve ne oldu işte bunun sonuçları? Bunu daha önce tartışmıştık. Ekonomi devlete soktun. Devleti piyasaya soktun. 6.85'te bu Türkiye'deki şu doların devlet baskısıyla suni bir tür sabit kur olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz. eldeki kısıtlı kaynakları kamu bankalarının ucuz krediyle inşaata paylaştırdım. Kamu bankalarının şu anda bütün bilançoları mahvolmuş durumda. Dolayısıyla buradan da çıkmaz. Yani inşaat...
Bir hafta tatile gideceksin. 36 ay vadeli banka kredisi.
Herkes kredi.
Bir hafta tatili 3 yılda ödüyorsun.
Evet. Bu bir faiz. Buradan bir şey üretemeyeceksin. O yüzden Erdoğan'ın elinde şu alternatif var. Ben popülist politikalarla motive ederim. Otoriterleşmeyi arttırırım. Tweet atma, şunu atma. Mesela Mısır'da çıkardı böyle bir tane kural. Mısır'da denildi ki bir zaman, şimdi rakamı hatırlamıyorum. Diyelim ki 5000 takipçin varsa sen bir kamu basın kuruluşu sayılıyorsun. Yani gazete gibi. Ya yani böyle artık internet komiserliğine. Bu nereye kadar varır? Bu fakirleşmek Türk toplumu ne kadar fakirliğe dayanacak? Ama bunun gitmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Erdoğan açısından bu siyaset bir yere kadar gidecektir. Bu şekilde bak şöyle örnek vereyim. Dünyada bazı otoriter ülkeler var kısmen başarılı. Mesela Çin. Bak benim telefonum var Huawei. Mesela bunu yapmış adam satıyor burada. Türkiye'de reklamları görüyoruz. İşte başka bir markası daha var. İsmini unuttum şu anda. Veyahut mesela ben Çin'e gittim. Çin'in güneyinde şehir, yani dinleyicilerime tavsiye ederim. Google'a girin. Çin şehirlerine bakın. Muazzam bir yapı var. Demir çelik sektörü var. Yani dünyada otoriter olup kısmen de olsa bir ekonomi üreten ülkeler var. Mesela işte Stalin dönemi otoriterdi ama muazzam bir demir yolu ve uzay yatırımları oldu. Şimdi kardeşim sen klasik Orta Doğu rejimisin. Otoritersin, başarın da yok. Yani ortada bir ekonomik başarı üretemiyorsun. Nitekim hepimiz bunu biliyoruz. 17 Aralık'tan sonra ilk defa Erdoğan yönetiminin, yani aynı bunlar, rejimde benim bir şey yok, negatif tarafı yok. Tartışmaya başlandığı zaman şöyle bir beklenti vardı kamuoyunda değil mi? Toplum yolsuzluktan dolayı oy vermez. Verdi. Niye verdi o zaman? Çünkü 17 Aralık sabahı Türkiye'nin ekonomi parametrelerine baktığınız zaman ekonomi iyiye gidiyordu. Yani başarılıysan otoriterleşme de gider. Yani Erdoğan'ın elinde bir sihirli denek olsun. Bugün Türkiye'de gene kişi başına geliri yükseltsin. İhracatı arttırabilsin. Otoriterleşmeyi satabilirsin maalesef. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani yani insanlar...
Tabii canım, bu korona olmasa Trump da kazanacaktı.
Evet, Trump da kazanacaktı ve hatta iyi gidiyor falan deniliyordu. Yani bunu bak, bu var ya şöyle bir şey. İnsanların ekonomiye duyarlılığı hem iyi hem kötü bir şey. Çok kötü. Mesela ben diyeceğim ki kardeşim bu kadar insan hakları ihlalleri oldu. Fikrinizi değiştirmediniz. Para bitince değiştirdiniz. Ama öbür taraftan ama iyi bir şey işte. Bak fikir değiştiriyor insanlar. Yani bu da bir rasyonalite doğuruyor. Dolayısıyla burada rüzgara kızmak yerine hangi rüzgarda nasıl gidilir bir kaptanlık yapmak lazım. Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla yani Erdoğan'ın gidebileceği yer daha fazla otoriterleşmek, daha fazla, çünkü uluslararası sistemi kaybetti. Bak bir de Türk toplumu şunu anlamıyor, hep şunu söylemek istiyorum. Uluslararası işler yavaş çalışan bir sahiptir. Yani birden olmaz. Yavaş ya, mesela işte Libya olayı başladı, neler neler. Yani Libya olayı başlayınca konuşulanlara, biz hükümet çevresinden konuşulanlara güvenseydik seninle gaz işine girmemiz gerekiyor. Çünkü oradan 10 milyar gaz gelecek. Geldi mi gaz? Öyle bir gaz gelmedi. Dolayısıyla neler konuşuldu? Mesela bir araba modeli vardı, şu oldu, bu oldu. Dolayısıyla yavaş yavaş çalışır. Sen ne oldu? Şimdi Avrupa'yı karşına aldın. Almanya'yı karşına aldın. Bak bu krizden Avrupa Birliği bütünleşerek çıktı. Şimdi komisyon daha güçlü. Niye güçlü? Komisyon 400 milyar para dağıtacak. Bu para etki artacak. Mesela benim yaşadığım Çek Cumhuriyeti'nde seçimler olacak. Burada hükümetin bu paraya ihtiyacı var. Yoksa kaybedebilir seçimi. O yüzden komisyonla arasını iyi tutacak. Yani bu paradigma bütünleşik Avrupa'yı daha motive etti ve burada komisyonun Türkiye gibi konularda şeyi artacaktır. Zaten bak bu toplantı bittikten hemen sonra Alman Dışişleri Bakanı ne dedi? Doğu Akdeniz'de dedi. Bak biz bakıyoruz buraya dedi. Ve telefon ettim Merkel. Sen ne yapacaksın Almanya'ya? Ya içeride böyle konuşursun, laf edebiyat yaparsın. Almanya bak ben şöyle söyleyeyim. Uluslararası İşler Dersi anlatır.
Yani Türkiye'nin açıkladığı basın bildirisinde Merkel'in Akdeniz uyarısı yok.
İşte o şöyle. O bir illüzyon. Artık onu konuşmaya bak. Ben sınıfta Ergun her sene şunu sorarım. Uluslararası İşler Dersi anlatırken Great Powers diye bir ortalığı, yani büyük güçler. Sınıfa şunu sorarım. Büyük devletten gelen öğrenci var mı? Böyle şakayla karışık. Bir gün sordum. Kimse elini kaldırmıyor. Bir tane Japon öğrenci. Sen kaldır dedim ya. Senin ekonomin Almanya'dan daha büyük. 4 küsür trilyon dolar ekonomi var Japonya'nın. Yani nasıl bir Alman mesela öğrenciler var işte. Mesela İtalya mesela. Kriz. Ne kadar ekonomisi? 2,5 trilyon dolar mı? Ne ya İtalya'nın GDP'si? Yani muazzam bir, Fransa hakeza öyle. Dolayısıyla senin buradaki, yani senin Avrupa ile ilişkilerini eşit kurma şeyin yok. O nedenle burada dönecek içeriği otoriterleşecek. Ama bunun varabileceği bir yer yok. kurumları zayıflatacak. O yüzden bu ama sürecin duracağı yer yok. Bu internet tasarısı olacak, arkasından televizyon tasarısı olacak. Diğer ülkelerde de böyle olmuş. Yani otoriterleşme bir süreçtir. Bunu rasyonelize etme imkanı yok. Bir tür uyuşturucu alışkanlığı gibidir. Çünkü Erdoğan buna alıştı. Yani ya halkı ikna etmek imkanı yok. Ekonomiyi toparlamak çok zor. Ya şöyle bir şey yapalım. Ya ne kadar güzel bir kanun çıkar. İnterneti yasakla. Bak bu neydi olacak biliyor musun? Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki herkes bu internete ulaşacak. Türkiye'nin internetle mücadele için yapması gereken bir şey var. O da şudur. İnternet toptan kapatması gerekiyor. Bunu da yapamaz. Dünyadan entegre olamazsınız. Yani nasıl kapatacaksın bunu? Mesela Netflix. Bak buradan şunu söylemek isterim. Avrupa Birliği'nin raporları var ya, gelişme raporları.
Evet.
Netflix'i kapatabilirim düşüncesi 100 rapordan daha net. Yani Avrupa Birliği'nin raporunu kim biliyor, kim okuyor ya? Burada yani ben şimdi çıksam sokağa çeklere öyle bir rapor var mı haberleri yok. Orada oturuyor Brüksel'de 12 rapor yazıyor. Önemli. Netflix'i kapatabilirim. Yani Netflix'i nasıl kapatacaksın? Turizm ne olacak? Oraya turist gelecek, onu soracak. Otel üstü. Mesela ben şimdi bir bakalım internet şeylerine ne yazıyor orada.
Yapamazsın canım.
Efendim?
Bankacılık yapamaz yani.
Hayır, onu otelde yapamazsın. Artı Netflix mesela insanlar otellere gidecekler. Bunu Netflix, yani Netflix yok. Hadi Türkiye'ye turizme gelin. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bunlardan yani bu yani buradan şunu söylemek istiyorum. Erdoğan'ın artık vaat ettiği yegane şey daha da fakirleşmek, daha da o zaman senin soruna şöyle cevap verebilirim. Bu formül yani ben bu masaya, oturduğum masaya belli zaman içerisinde artan ivmeyle taş koyuyor. Bu masa ne kadar dayanacak ona bakacağız. Türk toplumunun dayanma kapasitesini test edecek Erdoğan. Ama şunu unutmayalım. Bak şunu unutmaması gerekir İslamcıların. Son şunu izninizle söylemek isterim. Türkiye'de bir gün iktidar değiştiğini varsayalım. Bunu bir düşünmelerini tavsiye ederim İslamcı arkadaşlara. Yani bu iktidar 50 yılsa olsa, 100 yılda olsa değiştikten sonra insanlar geriye baktıkları zaman nefret, tiksinti, İfade biliyor mu demek istediğim? Yani akıllı bir iktidar grubu iktidarı kaybettikten sonrasında düşünmek ister. Bunu düşünmezseniz uzatmanız bir zaman sonra sizin aleyhinize dönüşen bir hale gelebilir.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere.
Selamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.